Ayrım 24. Kurtuluş Savaşı Kadınları. Zeki Sarıhan. Sayfa 240. 14. Yolda doğum yapan kadın. Geriye dönemem. Asker cephane bekliyor. Sakarya Savaşı'nın birinci günü, 23 Ağustos 1921, Sakarya'da yaralanan Albay Hulusi Atak, Keskin Hastanesi'ne götürülürken Yahşi Han'a kadar Dekoville'le daha ileriye Kaan arabasıyla taşınır. Gerisini onun kaleminden aktarıyoruz. Kaanlı yolculuğumuzun ilk günü akşamı güzel ağaçlıklı bir su başında bir yerde konakladık. Etrafımızdan vızır vızır geçen kol ve katırların çoğunu kadınlar sevk ediyordu. Bu kafilelerin birinden hafif bir çığlık duyuldu. Bunu müteakip bir duraklama ve telaş eseri görüldü. Bir müddet sonra güzel bir müjde ile karşılaştık. Cephane kollarında bulunan hamile bir kadın bir erkek çocuk doğurmuştu. Bu kadını hastaneye yatırmak üzere geriye çevirmek istediler. Fakat yorgunluk ve çektiği ıstıraplarla benzi solmuş olan bu hasta kadın, cephedeki silah dedi, cephane bekliyor. Oraya cephane yetiştirmeliyim, geriye dönemem. Bu asil kadının bu jesti karşısında biz yaralılar bile yüzlerimizin kızardığını hissettik. Cahit Çaka, Tarih Boyunca Harp ve Kadın, sayfa 71. 15. Şerif Güralp. Başı ağrıyan bile yok. Şerif Güralp, 1921 yılı sonuna doğru devletin köylünün o yıl yetiştirdiği ürünün %60'ını istediğini, köylü kadınının civan mertliğini burada da gösterdiğini, yaşlısı ile yavrusu ile meydana getirdiği bu ürününü arabasına yükleyerek hükümetin istediği yere götürüp teslim ettiğini yazdıktan sonra, özellikle hiçbir zaman unutamadığı bir olayı anlatıyor. 1922 yılının Şubat ayıdır. Her yan karlarla ve buzlarla örtülüdür. Yazılıkaya'da bulunan alayına çevre köylerden 100 araba saman sağlanarak 3. kolorduya sevk edilmesi emri verilmiştir. Bölüştürme köylerin büyüklüğü dikkate alınarak yapılmıştır. Hareket günü bildirilmiştir. Güralp, bir sabah çok erkenden uyandırıldım diye yazıyor. Saman arabalarının geldiği bildirildiğinden süratle kalkıp giyindim. Kontrol için arabaların yanına koştum. 100 araba saman tamam. Arabaları sevk edenlerin %20'si aksakallı ihtiyar. Kumanda bunlarda. %20'si 12 ile 15 yaşında çocuklar. %60'ı da genç ve orta yaşlı kızlar ve kadınlar. Arabalar o kış ve kıyamette 3 günlük mesafeye gidecekler ve gelecekler. Askerin sabah çorbasından onları ikram etmek istedim, kabul etmek istemediler. Ama benim ısrarım karşısında et suyu ile pişirilmiş sıcak bulgur çorbasına kemali iştaha ile verdiler kaşığı. Onları selametledim. Bir hafta sonra köylerine dönerlerken ödevlerini yaptıklarını bir asker disiplini ile bana bildirdiler. İşlerinde hasta olup olmadığını sorduğum zaman başı ağrıyan bile yok cevabını verdiler. İşte Anadolu'nun köylü kadını. İstiklal Savaşı'nda böyle çalıştı. Şerif Güralp, İstiklal Savaşı'nın iç yüzü, sayfa 201. 16. Mekkare Başında Muğla Kadınları. Kurtuluş Savaşı'nda Muğla adlı eserinde Ünal Türkeş şunları anlatıyor. Kurtuluşun somut ve soyut yönlerinde yalnız Muğla eri ve zeybiği görülmez. Muğla kadını da bu yolun şerefli üyesi olarak bağımsızlık kavgasının içindedir. Kurtuluş Savaşı'nda mekkareciler denince akla Muğla mekkarecileri gelir. Mekkareci, deve ya da hayvan katarlarıyla ikmal depolarından düzenli ordu cephelerine araç, gereç, cephane ve yiyecek taşıyan kişidir. Eri, oğlu, kardeşi cephede yurdunun kurtuluş savaşında, toprağının bağımsızlık mücadelesinde, namusunun onur davasında olan Muğla kadını, dağ başlarında yanan ve ışığı ovalara, vadilere dökülüp dar geçitlerden enginlere süzülen birer çıra alevi gibi kurtuluşun ateşini ölçer. Türkeş'in verdiği bilgiye göre Gökova'nın yörüklerinden, Ula'nın çiçekli eteklerinden, Muğla'nın hacı Araplarından, yer kesiğinden ve pisisinden gelen Mekkare Katarları başlarında kadınlar olduğu halde tekalif-i milliye emirlerini Çine Ovası'na, Milas Ovası'na taşımışlardır. Arkalarında yüzlerce deve, at, eşek ve katırla gerektiğinde Gökbey Dağları'ndan, Göktepe Dağları'ndan Menteşe dışına Ege'nin ikinci Amazon tarihini yaratırlar. Ünal Türkeş, Kurtuluş Savaşı'nda Muğla, sayfa 392. 17. Ulaştırma kollarında çoğu kadın 35 bin kişi. Büyük taarruzdan önce cepheye cephane taşıma işinin belli kurallara bağlandığı anlaşılıyor. Journal d'Orient, Journal d'Orient'dan akşamın naklettiği bir haber. Bu konuda açık bir fikir veriyor. Kadınlarımız nasıl çalışıyor başlığı ile verilen haber aynen şöyledir. Anadolu'da nakliye kollarının faaliyetini tanzim için her noktada kaymakamların başkanlığı altında komisyonlar teşkil edilmiştir. Bu komisyonlar gönüllü kadınlardan ve askerlik yaşına gelmemiş gençlerden mürekkep nakliye kolları vücuda getirmektedir. Son istatistiklere nazaran bu hizmetlerde 20 bini kadın olmak üzere 35 bin kişi çalışmaktadır. Nakliye teşkilatı şöyle tanzim edilmiştir. Nakliye kolları ihraç olunan eşyayı sahillerden alarak sırtlarında mühimmatın toplandığı bir merkeze nakletmektedir. Malzeme buradan arabalara yüklenmektedir. Bir kadının taşıdığı ortalama nakliyat 15 kilometre mesafe için 40 ila 69 kilo arasındadır. Nakliyede çalışan kadınlara ücret verilmemekte fakat yiyecekleri ve giyecekleri askeriyeye ait bulunmaktadır. Akşam, sayı 1341, 16-6-1922, sayfa 1. Karayoluyla taşıma işinden farklı olarak denizde taşıma işinde de bazı kadınların görev alıp almadığına Rıfat Ilgaz'ın Halime Kaptan romanıyla yanıt verilmiş olmaktadır. Kocası askerde olan Cidili Halime, denizci olan kayınpederinin ölümü üzerine aile mesleğini sürdürmüş, bu arada İnebolu Limanı'na cephanede taşımıştır. Kitabın arka kapak tanıtımında Rıfat Ilgaz'ın Halime Kaptan'ı çocukluğunda yakından tanıdığı belirtilerek kitap için, Halime Kaptan'ın tarihte örneği çok az rastlanan gerçek kahramanlıkları, Türk kadınının yurdu için dalgalı denizlerdeki savaşımının ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'na cephane kadar dalga dalga umut taşıyan belgeseli denilmektedir. Rıfat Ilgaz, Halime Kaptan, 10. basım, İstanbul, 2005, Çınar Yayınları. 18. Amerikalı Anne Breach'in kaleminden Heykelleşmiş Görüntüler. Taşıma yollarından en çok kullanılanı olan İnebolu-Ankara yolunun durumu ile ilgili olarak şu bilgi verilmektedir. İstanbul'dan Anadolu'ya geçen subaylar da İnebolu-Kastamonu yolu ile Ankara'ya ulaşmaktadırlar. Atlı araba kolundan devre kâhneli Fuat Pehlivan ile İnce Mehmet oğlu Ahmet Şen'in anlattıklarına göre arabalarla yola çıkan subayların çoğunun aileleri de yanlarındadır. Bunlardan 45 kişilik bir kafileyi Kastamonu'ya götüren 15 araba İnebolu'dan yola çıkar. Karlı yolların 15 kilometresi yokuştur. Birbirlerine yardım ederek akşama kadar ancak Soluğan Hanı'na gelebilmişlerdir. İki odalı küçük bir hanın bir odasına kadınlar, diğer odasına subaylarla arabacılar balık istifi yatmışlardır. O gece sabaha kadar yağan kar yolları kapamıştır. Hatta hayvanları sulayacak oluklar bile donmuştur. İki gün daha bekledikleri halde kar devam ettiğinden arabacılar atlarını kurtarmak için arabalarını handa bırakarak köylerine dönmüşler, bir kısmı da subayları İnebolu'ya götürmüşlerdir. Kar devam ettiğinden yollar açılamamış, bu arada bir subay eşinin bir erkek çocuk dünyaya getirdiği görülmüştür. Bebek, annenin arkadaşlarının yardımıyla sarılıp sarmalanmış, bu bebeklik günlerini Soluğan Hanı'nın karanlık odasında geçirmiştir. Küçük anda 33 gün kalan kafile çok sıkıntı çekmiş ve yol açılınca arabalarla Kastamonu'ya götürülmüştür. Nurettin Peker bu kadınlar hakkında şu yargıda bulunuyor. Cephelerde çarpışan kahraman subayların eşleri de nice mihnet ve zahmetler içinde ana olmuşlardır. Bahsi geçen hadise birçoğundan bir tanesidir. İstanbul ile Ankara arasındaki seyahatlerinde temas ettikleri muhitlerde ideal bir Türk kadını örneği olduklarını müşahede eden bir yazar olarak takdirle anarım. Peker, İstiklal Savaşı, sayfa 410. Amerikalı kadın yazar Anne Breach, İnebolu-Ankara yolundaki silah ve cephane ulaşımını Devrim Yolu adlı kitabında şöyle anlatıyor. Sonsuz bir insan seli, birbirlerinden 1,5 metre aralıklarla ve tek sıra halinde akıyordu. İnsanlar taşıdıkları tüfek demetleri, cephane kutuları ve top mermilerinin ağırlığı altında öne doğru eğilmişlerdi. Daha şaşırtıcı olanı bu insanların 1/4'ünden fazlasının kadın oluşuydu. Pembe eteklikli bölgesel giysiler ve parlak çiçekli kiraz rengi şalvarlar giyen kadınların bazıları sırtlarına sarılı yükle beraber kucaklarında emzikli bebeklerini taşıyorlar. Bazılarının arkasında ise kaygan çamurda kısa adımlarla yürüyen 2 ve 3 küçük çocuk bulunuyordu. Böylece bir gece önce İstanbul'dan kaçak olarak gemiyle gelen askeri malzeme Küre dağlarını aşıyordu. Düzensiz, kesintisiz ve yavaş bir şekilde yukarılara, daha yukarılara tırmanılıyordu. Arada sırada birinin sıradan ayrılan bir çocuğa bağırdığı duyulmakla beraber genellikle sessizlik içinde dik tırmanış ve ağır yükleri nedeniyle derin solumalarla yürüyorlardı. Yol gerçekten çok dikti ve biraz sonra hepsi sulu karla şekillenecekler, sonra ayak değmemiş karlı dağlardan daha yükseklere tırmanacaklardı. henüz hiçbir heykeltıraşın taş üzerine şekillendiremediği, ağır yük taşıyan kadınlar ile analarının yanında otlayan buzağlar gibi onların ardında yürüyen çocuklara ait heykelleşmiş görüntüler, karlar altında ve dondurucu soğukta yorgun argın yol alacaklardı. Yazar bu yolu gerçek biçimde canlandırabilmek için aynı yolculuğu ilkel bir taşıt aracılığıyla ve Kurtuluş Savaşı yıllarında konaklanan yerlerde konaklayarak yapmıştır. Enbridge, The Dark Moment'tan Alpteki Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları, sayfa 401. 19. Fransız muhabir Schlink'ten Vatana Adanmış Vücutlar. Bu cephane taşıma işini başka bir yabancı kadın yazarın kaleminden dinleyelim. Fransız Petit Parisien muhabiri Schlink'le 1922 yılı ilkbaharında İnebolu'dan Ankara'ya gelmiş ve gördüklerini gazetesine yazmıştır. 3 Mayıs 1922 günü yayımlanan gözlemleri, Türk basını hem de başyazarı Ali Kemal'in Kuvayi Milliye'ye düşmanca yazılarıyla tanınan Peyam-ı Sabah'ın 5 gün sonraki sayısında yer almıştır. Özetle, İnebolu-Ankara arası 350 kilometredir. Fakat bu yolu kat etmek öyle kolay değildir. Askeri bir görev için ayrılmış Hilal-i Ahmer kamyonlarıyla 3 gün, değilse 8 gün sürmektedir. Burada harikulade bir faaliyet hüküm sürüyor. Köylerden bir hafta içinde toplayabildikleri şeyleri götüren ihtiyarlar, kadınlar ve çocuklar mütemadiyen İnebolu'ya doğru akıp gidiyorlar. Ekserisi bu yükü sırtına vurmuş, önüne küçük bir eşek katmış akıp giden bu halk kafileleri şairane bir manzara teşkil ediyor. Üzerlerinde elbise namına renkli bez parçaları, ayakları ekseriya çıplak yahut çarık var. Geçtiğimiz yollarda beni derinden etkileyen şey hemen vatan hizmetine giriveren erkek ve kadınların kalabalığı oldu. Sırtlarında tüfek, top mermisi, yiyecek, ilaç sandıkları taşıyan kadınlardan kurulu kafileler gördüm. Bugün geçtiğim yolda kuşkusuz en muazzez olan şey kadını erkekli nihayetsiz bir halkın kendiliğinden hiçbir tesire ve zora tabi olmaksızın vatan hizmetine vücutlarını hasretmeleridir. Bu yolda çalışmalarına şahit olmamdır. Sırf kadınlardan oluşan öyle kafilelere rastladım ki doğrudan doğruya sırtlarında harp eden orduya mahsus obüs sandıkları yiyecek taşıyorlardı. Obüs, içi patlayıcı maddeler ve güllelerle dolu top mermisi. Bu halkı böyle harekete getiren hiçbir kanuni mecburiyet değildir. Ruhlara doğmuş yüce bir vatanseverlik hissidir. Kocaları orada cephede dövüşen bu kadınlar ne siyasi bir cereyana tabi olmuşlar ne de bir koyun sürüsü idiler. Bekledikleri ne bir mükafat ne bir şükran sözüdür. Nitekim gazete Petit Parisien'de obüs taşıyan kadınların mutlu bir resmini de yayımlamıştır. Peyam-ı Sabah 3-5-1922, sayı 11.662, 8-5-1922, Ankara yolunda, Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu, 1919-1922, sayfa 203-247. 20. Lord Kinross, Sümerler zamanındaki gibi. Tarihçi Lord Kinross, ulaştırma işini şöyle anlatıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın milli duyguların yükseltilmesi planında kadınların seferber edilmesi büyük rol oynamış. Erzurum, Sivas ve Trabzon gibi dağınık merkezlerden toplanan silah ve malzeme saman yığınları altına yerleştirilerek kanalarla taşınıyordu. Şalvarlı, cepkenli ve yün dolaklı kadınlar kanalarını dağlardan, tepelerden aşırarak saatte 5 kilometrelik bir hızla yüzlerce kilometre uzaklıktaki cepheye doğru yol alıyorlar. Kanalar Sümerler zamanındaki gibi gıcırtılı sesler çıkararak ilerliyordu. Kadınların çoğu bebeklerini sırtlarına bağlamışlar. Top mermilerini ve cephane sandıklarını kanılara yüklüyorlar. Omuzlarına birer mermi yükleyerek taşıyorlar. Çoğu zaman çocuklarının yağmurda kalmasını göze alarak çocuklarının örtülerini yağmurdan korumak için top mermilerinin üzerine dikkatle örtüyorlardı. Kanılar kırılıp yolda kalınca içindekileri sırtlarına yükleyip kilometrelerce taşıyorlardı. Evlerinde kalan kadınlar ise hayvanlara, araçlara, hükümetçe el konulmuş olmasına aldırış etmeden tohum ekiyor, çapa yapıyor, ekip biçiyor ve savaşan orduya yiyecek yetiştirmeye çalışıyordu. Lord Kinross'un Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu adlı kitabının İngilizcesinden aktaran Alpteki Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları, sayfa 400. 21. Franklin Bouillon. Bu savaşı kazanacaksınız çünkü... Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek, Fransız Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı Franklin Bouillon'la birlikte İnebolu'dan Ankara'ya gelmektedir. 4 Haziran 1921. Tengirşek bu yolculukla ilgili anılarında şunları yazıyor. Yollarda köylüler, erkek, kadın, hatta bazısı çocuklarıyla beraber kanı arabalarıyla cephane taşıyorlardı. Fransız mebus ve zabit arabalarından bunları seyrediyorlardı. Akşama doğru küreden geçiyorduk. Orada bu cephane taşıyanlardan bir kafile geceyi geçirmek için konak yapmışlardı. Bir köylü oturmuş kaval çalıyor, birkaçı yaptıkları ateşin etrafına toplanmışlar, bir şeyler pişiriyorlardı. Bir kadın bir tarafa çekilmiş, kendini kimseye göstermemeye çalışarak çocuğunu emziriyordu. Arabalarımızı durdurarak biraz bunları seyrettik. Akşamı Ecevit'te, ertesi akşamı Kastamonu'da geçirdik. Arabalardan indiğimiz zaman, azıklarımızı yerken, M. Franklin, "Rica ederim, artık havai mevzuları bırakalım, ciddi konuşmaya başlayalım. Evvela size şunu haber vereyim, siz bu muharebede mutlaka muvaffak olacaksınız," dedi. "Neden?" dedim. "Her ne zaman bir millet böyle genci, ihtiyarı, çoluğu, çocuğu ile bir işe sarılırsa onu mutlaka başarır. Geçtiğim yerlerde gördüklerim bunu anlatıyor," dedi. Yusuf Kemal Tengirşek, Vatan Hizmeti'nde, sayfa 233. 22. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefetin itirazı. Bu bir zulümdür. Kadınların çok zor koşullar altında sırtlarına cephane taşımaları büyük takdir toplarken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı itirazlara da neden olmuştur. Büyük taarruza hazırlanıldığı günlerde 11-12-1922 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir gizli oturumda Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey ulaştırma için verilen paranın yetmeyişinden yakınanlara şöyle yanıt veriyor. "Benim gibi İnebolu'dan, Samsun'dan gelenler pekala bilirler ki kayıkçılar cephaneyi ve askeri eşyayı bedava taşıyorlar, çıkarıyorlar. Ahali sırtında bedava taşıyor. Bu para nereye veriliyor? Bendeniz bilmiyorum. Fakat orta yerde para gidiyor. İnebolu'da 3 gün kalanlar işitmişlerdir. Ey ahali, hamiyetli olan, Allah'ını seven sahile gelsin cephane taşısın diye ilan. Hatta kısmen de cebren, bir dükkanda 2 kişi varsa dükkanda birini bırakmak, diğerini inzibat memurları vasıtasıyla sevk etmek suretiyle taşıyorlar. Sonra efendiler, tekalifi milliye lav oldu dediler. Ben kadınların sırtına cephane sandığı yüklenmiş olarak göle boğazını ve yokuşunu çıktığını gördüm. Bunu Erzurum mebusu Durak Bey de gördü. Rica ederim efendiler, düşününüz. Bu men edilmemişti. Sonra bilmem men edilmiş midir. Velev ki bir an için yapılsın. Bu caiz değildir. Bu kadının zevci cephede ya şehittir veyahut da kanını dökmek için her dem hazırdır. Nasıl olur da bu kadın evinden alınıp sen tekalifi vermedin diye cephane sandığı sırtına yükleniyor? Şimdi efendiler, yalnız bunları söylemekten maksadım, efendiler rica ederim, vazifemizi, murakabemizi icra edelim." Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları, Cilt 2, sayfa 740. Gene meclisin 19 Temmuz 1922 tarihli bir gizli görüşmesinde bütçenin idareli kullanılmasını, israf edilmemesini isteyen Çorum mebusu Dursun Bey, "Biz bilmeliyiz ki sırf hayat, namus ve istiklal için mücadele eden ve bütün varlığını veren, kadınlara varıncaya kadar sırtında cephane erzak nakleden bir milletin vekili bulunuyoruz. Binaenaleyh memleketin mali vaziyetini, iktisadi vaziyetini iyi düşünelim," demiştir. Dursun Bey, ulaştırma kollarının düzeni konulamadığını, gönderilen yerlerde erzakın israf edildiğini, ulaştırmada usulsüzlükler bulunduğunu ve erzakın cepheye gitmediğini söyleyerek, "Sakarya Savaşı sırasında bütün milletin nakliye araçları köylerden zorla getirildi. Bunlar ne götüreceklerdi belli değil ve ne götürdüklerini de bilmiyoruz. Çorum'da binlerce araba, çoluk çocuk elinde, o ateş, güneş içerisinde sahrada beklediler. Bunlar niye geldi? Kim getirdi ve götürdü? Bunları toplayan da belli değil ve ne götürecekleri de belli değil," gibi eleştirilerde bulunmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları, Cilt 3, sayfa 529.